Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Parlamento ajansından öne çıkan konuları değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız efendim. Dünyanın dört bir yanında bizi dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Programımızı TRT'nin deneyimli yapımcılarından Murat Baran hazırladı. Kumanda masasında sesimizi teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Yaklaşık 50 dakika sizlere sesleneceğiz bugün. Elbette programımız süresince sizlerden de görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463-34-19, 463-34-21. Eğer sosyal medya üzerinden bize ulaşmak isterseniz elektronik postalarınızı meclisgundemi@trt.net.tr'ye gönderebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden bize ulaşmak isterseniz Facebook ve Twitter'da TRT TSR Meclis Gündemi başlıklı sayfaları kullanabilirsiniz. Efendim parlamento yeni yasama yılının ikinci haftasında da yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Dezenformasyonla mücadele amacıyla hazırlanan teklif üzerindeki görüşmeler genel kurulda devam ediyor. Ekonomiyle ilgili gelişmeler de parlamentonun öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Biz de bugün ağırlıklı olarak ekonomideki gelişmeleri değerlendireceğiz. Sözü daha fazla uzatmadan hemen konumuza dönmek istiyorum. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti Bingöl Milletvekili Sayın Cevdet Yılmaz bugün konuğumuz. Sayın Yılmaz hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakkı Bey. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederiz efendim. Öncelikle yoğun gündeminiz arasında bizi kırmayıp konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu yeni yasama yılına oldukça yoğun bir gündemle başlıyor. Ekonomiye dair birbirinden önemli düzenlemeler görüşülmeye başlandı. Bugün ilk toplantıyı da yaptınız. Torba yasa teklifi gündemde. Sohbetimizi oradan başlayalım. Komisyon olarak ajandanızda bu dönem hangi konular öne çıkacak?
Evet. Plan Bütçe Komisyonu biliyorsunuz meclisin en yoğun komisyonu. Bir taraftan bütçe sürecinde tabii çok yoğun bir çalışma sergiliyor. Onun dışında da mali boyutu olan hemen hemen bütün düzenlemeler Plan Bütçe Komisyonu'na geliyor. Çeşitli kanunlarda değişiklik gerektiren hususlar, teklifler de yine bize geliyor. Torba kanunu olarak kamuoyunda tabir edilen. Dolayısıyla bir taraftan yasama gündemimiz var. Bir taraftan bütçeye hazırlanıyoruz. 2023 bütçesini yapacağız bu sene. Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesi olacak. Diğer taraftan 27. dönemin 6. yasama yılının ilk toplantısını bugün yaptık komisyonumuzda. Bu da bir ilk, Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Yani bir meclisin 6 yasama dönemi aynı dönemde peş peşe yapması bir ilk. Yeni yönetim sistemimizin istikrarını bir anlamda ifade ediyor, ortaya koyuyor bu durum. 6. yasama yılının verimli geçmesini, hayırlı olmasını, ülkemiz için, milletimiz için, nerede yaşıyor olursa olsun insanımız için güzellikler, iyilikler getirmesini temenni ediyorum.
Evet, torba yasa teklifindeki düzenlemeleri ayrıca soracağım ama müsaadenizle öncelikle siz Çekya'daydınız. Yeni döndünüz. Doğru. Evet, bütçe komisyon başkanlıkları toplantısı için oradaydınız. Oradaki temaslarınızda hangi başlıklar öne çıktı efendim?
En fazla öne çıkan başlık enerji konusu. Malum Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya dönük yaptırımları var. Batı'nın, Rusya'nın da Avrupa'ya dönerek yaptırım uygulayan ülkelere yönelik bir takım aldığı tedbirler var. Dolayısıyla birinci gündem maddesi enerji. Bu kışı nasıl atlatacağız konusu.
Evet, çok önemli. Yani, herkesin merak ettiği konu.
Türkiye'nin çok şükür böyle bir sorunu yok. Ama Avrupa şu anda bu kışı nasıl geçiririz sorusunu soruyor. Diğer taraftan bu yeni ortamda nükleere çok ciddi anlamda sıcak bir bakış olduğunu gördük bu toplantılarda. Yani bu hem Rusya'ya bağımlılığı azaltma hem de daha temiz bir enerjiye geçiş anlamında başka çare olmadığını ifade eden çok sayıda kişi oldu. Bizimle ilgili biz de bütün bu toplantılarda Çek Dönem Başkanlığı'nın organize ettiği bir toplantı. Bütün oturumlarda söz alıp ülkemizin bakış açısını ortaya koyduk. Gümrük Birliği'nin modernize edilmesinden mülteci meselelerinde daha fazla dayanışma sergilenmesine kadar, enerji konularında özellikle bu yeni ortamda Türkiye'nin stratejik öneminin arttığına vurgu yaptık. Yeni Avrupa'nın enerji güvenliği açısından Türkiye'ye bakış açısının farklılaşması gerektiğini vurguladık. Diğer taraftan Rum kesimi maalesef yine birçok toplantıda yaptığı gibi haksız bir takım ifadelerde bulundu. Onlara karşı da gayet meşru bir şekilde Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kendi haklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların haklarını koruduğunu vurguladık bu toplantılarda.
Evet, siyaset, diplomasi, güvenlik hepsi iç içe geçmiş.
İç içe geçmiş durumda. Avrupa zor günlerden geçiyor. Tabii bir taraftan da büyüme, enflasyon meseleleri çok tartışılıyor. Enflasyon %20'lere yaklaşmış durumda birçok ülkede. İşte Çekya'da diyelim %17, diğer bir ülkede %20. Fakat sokağa gittiğiniz zaman orada da çok daha yüksek enflasyonla karşılaşıyorsunuz. Yani bir restorana oturup vatandaşlara sorduğumuzda işte geçen yıla göre %100'e yakın neredeyse artışlardan bahsediyorlar. Enerjide, gıda fiyatlarında, kiralarda. Bizimkinden farklı olarak ücretlerin de çok değişmediğini söylüyorlar üstelik. Yani ücretler çok değişmezken fiyatların oldukça önemli oranda arttığını, bunun da Avrupa'da satın alma gücünü ciddi anlamda erittiğini söylüyorlar. Genel gündem bu.
Evet, hakikaten hem salgın hem üstüne Ukrayna-Rusya savaşı bütün dünya ekonomilerini, kesinlikle, özellikle Avrupa ekonomilerini kesinlikle çok derinden etkiledi. Enflasyondan enerjiye, işsizlikten büyüme rakamlarına kadar sorunlu bir dönem içinde olduğumuzu kesinlikle da görüyoruz. Şimdi küresel ekonomideki fotoğrafa baktığınızda genel anlamda nasıl bir tablo görüyorsunuz efendim?
Son 3 yılı bir özetlersek temel gösterge büyüme tabii. Pandeminin çok ciddi anlamda etkilediği 2020 yılında dünya ekonomisi %3 civarında küçüldü. Bırakın büyümeyi, ortalamada %3 küçülme sergiledi. 2021'e geldiğimizde işte aşıların devreye girmesi, bu yasakların kalkması vesaire, bu ortamda dünya ekonomisi %5,5 civarında büyüdü. Bu yıla geldiğimizde ise yılın başında işte 3'ün üzerinde bir büyüme bekleniyordu. Ama bir taraftan bu resesyon, enflasyonla mücadele için alınan tedbirler, faiz oranlarının artışı, diğer taraftan Ukrayna-Rusya savaşının jeopolitik gelişmeler ciddi anlamda dünyadaki büyüme hızını aşağı yönlü revize etmeyi gerektirdi. Şu anda beklenen %3'ün altında bir ortalama büyüme, işte 2,5-2 neyse o civarda. Avrupa'ya bakıyorsunuz mesela, OECD gelecek sene 0 büyüme tahmin ediyor. Yani gelecek sene için de yine maalesef küresel düzeyde büyüme anlamında çok olumlu bir tablo gözükmüyor. Türkiye ile mukayeseli bakarsak, hani bu ortamda ne oldu diye, evet, büyüme üzerinden yine mukayese edersek, 2020'de dünya 3 küçülürken biz %1,8 büyüdük. Yani eksiyle artıyı toplarsanız 5 puan aşağı yukarı dünya ortalamasının üstünde bir büyüme sergiledik. 1,8'i küçümsememek lazım. Hele dünyanın geriye gittiği bir ortamda bunu biz sağladık. 2021'de dünya 5,5 büyürken biz 11,4 büyüdük. Yine dünya ortalamasının 5 puan aşağı yukarı üstünde bir büyüme performansı, 5 puanın da üzerinde bir büyüme performansı sergiledik. Bu yıla baktığımız zaman ise ilk 6 ayda %7,5 Türkiye'nin büyümesi. Yıl genelinde %5'in üzerinde yine bir büyüme bekleniyor. Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyüme tahminlerini sürekli yukarı yönlü revize ediyorlar. Dünyayı aşağı yönlü revize ederken bu ortamda Türkiye'nin büyüme rakamı yukarı yönlü revize ediliyor. Yani dünyanın yine aşağı yukarı 2 misli bir büyüme olacak. Dünya 2,5 büyüdüğünü düşünürsek, biz %5 civarında büyüdüğümüzde dünya büyümesinin aşağı yukarı 2 katı bir hızla büyümeye devam edeceğiz. Yani büyümede performansımız gayet iyi. Dünyada yine istihdam kaybı ve yoksullukta ciddi artış var. Geçenlerde Birleşmiş Milletler'in bir raporu yayınlandı. İnsani Kalkınma Raporu. İlk defa bu rapor yayınlanmaya başlandığı günden itibaren 2 yıl üst üste insani kalkınma endeksi geriye gitti. Bırakın ileri gitmeyi. Dünyada maalesef yoksulluk arttı bu dönemde. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Oralardan geriye gidildi. Yani çok ciddi tahribat yaptı dünyada bu pandemi. Ben şöyle diyorum doğrusu. Pandemide sadece insanlar hastalanmadı. Dünya hastalandı. Yani ekonomisiyle, siyasetiyle, sosyal hayatı, her bakımdan dünya büyük bir darbe yedi. Bunun etkilerini işte maalesef her tarafta görüyoruz. Dünyada enflasyon artışta, emtia fiyatları, enerji fiyatları özellikle inanılmaz arttı. Doğalgaz 10 misli artış gösterdi. Petrol de aynı şekilde, birçok emtia da aynı şekilde. Ancak bu büyüme hızındaki yavaşlama ve pandemi sonrası bu lojistik meselelerin belli oranda çözülmesiyle önümüzdeki dönemde bir miktar bu emtia fiyatlarında olumlu bir seyir bekleniyor. Bu tabii hepimiz bir ithalatçı bir ülke olarak bizim için de çok önemli. Türkiye bu ortamda reel tarafta çok iyi bir performans gösterdi. Büyümeyi az önce söyledim. İhracatta ciddi bir atılım yaptık. 2020'de 170 milyar dolar civarında olan ihracat geçen yıl 225 milyar dolara geldi. Bu senede inşallah 250 milyar dolar hedefini aşmış olacağız. Turizmimiz muazzam bir performans gösteriyor.
Bu şartlarda çok önemli.
Pandemiden önce en yüksek turizm gelirimiz 2019'da 34,5 milyar dolarla olmuştu. Bu sene onu aşacağız. Yani görünen turizm gelirlerimiz 40 milyar dolara yaklaşacak. İşte 37-38 milyar dolar bandında tahminler var. Ukrayna-Rusya savaşının yaşandığı bir ortamda üstelik. Evet. Bu muazzam bir performans. Turizmcilerimizi de tebrik ediyoruz bu arada. İstihdamda yine ciddi anlamda bir gelişme var ülkemizde. Dünyada yoksulluk artarken, işsizlik büyük bir resesyon riski ciddi bir problemken son 2 yılda 4 milyona yakın istihdamda bir artış sağladı Türkiye. Yani büyümeyle birlikte bu tabii pandemi sonrası açılmalarının da katkısıyla çok ciddi anlamda bir istihdam artışı da sağlamış durumdayız. Reel tarafta iyiyiz. Yani onu çok rahat söyleyebilirim ama enflasyonda bir miktar dünya ortalamasının üstündeyiz maalesef. Bunun da sebeplerini biliyoruz, işte o kurda yaşadığımız hadiseler vesaire. Zaten başlangıç düzeyimiz de dünyaya göre yüksekti. Hani dünya ortalamasının üstündeydi. Dolayısıyla bizim temel meselemiz şu anda enflasyon. Bu konuda da şunu yapıyoruz biz. Dünyada birçok ülkenin yapmadığını, ücretlerde özellikle sabit ve dar gelirlilerin ücretlerinde, asgari ücrette, emeklilerde, memurlarda, işçilerde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak sosyal dengelerimizi de korumaya gayret ediyoruz. Genel tabloyu böyle özetleyebilirim.
Evet, detaylara da gireceğiz. Evet. Özellikle topluma yönelik alınan kararlar ilişkinde falan ama önemli bazı adımlar da atıldı. Bunlardan bir tanesi işte Türkiye Ekonomi Modeli adı altında bir model 10 ay önce açıklandı. Kafalarda birçok soru işareti vardı. Bu model ne getirecek? Faydalı olur mu, olmaz mı? Şimdi aradan geçen süreçte ne ölçüde anlaşılabildi? Bir de Türkiye'nin ekonomisine ne katkısı oldu bu modelin?
Bu modelin özü şu. Cumhurbaşkanımız onu gayet net bir şekilde ifade ediyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüme. Bu arada cari açığı da düzeltip cari fazlaya dönüştürme. İşin özünde bu var. Dolayısıyla bu bir büyüme modeli esasında. Türkiye'yi bu birinci lige çıkarma çabası aslında. Gelişmiş ülkeler ligine çıkarma çabası. Kolay bir çaba değil. Burada da en büyük kısıtımız bizim tarihsel olarak bakarsanız Hakkı Bey, cari açık. Evet. Türkiye AK Parti'den önce de başlamıştı bu. AK Parti döneminde de devam etti. Bizim ihracat ithalat dengemiz, dış ticaret dengemiz maalesef hep açık veriyor. Bunun en temel sebebi tabii enerjiye bağımlı olmamız. Bir tane rakam söyleyeyim, oradan anlaşılır her şey. Geçen yıl sadece enerjiye verdiğimiz para, enerji ithalatına ödediğimiz fatura 50 milyar dolar. Bu yıl beklenen fatura 103 milyar dolar. Tek başına bir yılda 103 milyar dolar. İşte cari açımız biraz arttı. İşte onun temel sebebi bu. Yani modelden kaynaklanan bir şey değil cari açıktaki artış. Enerji fiyatlarındaki bu arizi artışın getirdiği ciddi bir yük var maalesef. Onu da Türkiye karşılıyor. İşte ihracatla, turizm geliriyle, sermaye hareketleriyle, başka kanallarla bunu finanse ediyor. Dolayısıyla bu modelin özünde şu var. Büyüme, istihdam ve aynı zamanda bununla istikrarı sağlama. Fiyat istikrarını sadece talebi baskılayarak değil, arzı da arttırarak bir taraftan sağlama var. Maliye politikalarıyla para politikalarının bir bütünlük içinde burada devreye sokulması anlayışı var. Yapısal reformlarla birlikte. Dolayısıyla bu süreç devam ediyor. Az önce büyüme rakamlarını söyledim. Bu sonuç aldığımızı gösteriyor. Yani rakamlar, ortaya çıkan büyüme, ihracat, istihdam rakamları özellikle, turizm rakamları aynı şekilde bu modelin çalıştığını ve ciddi anlamda bir büyüme getirdiğini, istihdam getirdiğini, üretim artışı getirdiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde de tabii önemli olan bunu sürdürmek.
Evet, tabii şimdi Avrupa'nın resesyonu konuştuğu, Amerika'nın o süreci yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Elbette Türkiye'yi de etkileyecek potansiyel. Bir taraftan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğine dair çok fazla tahmin yapılamıyor nereye gideceği noktasında. Bunlar o büyüme performansını, istihdam ve ihracatı ne ölçüde olumsuz etkileyebilir efendim?
Avrupa özellikle bir miktar olumsuz etkiler doğrusu. Çünkü bizim dış ticaretimizin aşağı yukarı yarısı Avrupa'yla. Turizm hareketlerinde hakeza. Başka bir takım birçok alanda da Avrupa'da milyonlarca insanımız var. Çok ciddi ilişkilerimiz var. Dolayısıyla Avrupa'nın büyümesindeki düşüş bizi de olumsuz etkileyecek. Dış pazarımız olduğu için Avrupa. Ama şöyle bir şansımız var. Onu bir miktar dengeleyebilecek. Avrupa'da enerji bizimkinden çok daha önemli bir kısıt haline geliyor. Hem enerjinin miktarı azalıyor hem de fiyatı çok ciddi anlamda artıyor enerjinin. Dolayısıyla Avrupa kadar sorun yaşamamamız enerji alanında bizim için bir avantaja dönüşebilir bu dönemde. Avrupa'nın bir takım tedariği Türkiye'ye kayabilir. Özellikle enerji yoğun sektörlerde diyelim. Türkiye rekabet gücünü Avrupa'ya karşı daha fazla arttırabilir. Bir miktar etkileyecek ama genel gidişatımız, büyüme odaklı gidişatımız devam edecek.
Evet, tabii şimdi Avrupa Birliği özellikle Rusya'dan doğal gaz aldığı için gaz kesilir mi kesilmez mi endişesini taşıyor. Ama bir taraftan son günlerde yapılan açıklamalara baktığımızda özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklaması dikkat çekiciydi. Türkiye'nin bir enerji merkezi haline dönüştürülmesi Türk akımı yoluyla Avrupa'ya doğalgazın aktarımı noktasında bir açıklaması oldu. Bunun yanı sıra Türkiye'nin tabii enerji konusunda özellikle Karadeniz doğalgazının sağlayacağı katkı var. Nükleer santral konusundaki çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Bunlar da herhalde o yaşanan sıkıntıyı bir nebze olsun gidermeye dönük gelişmeler
çok
olabilir.
Çok önemli. Mesela Karadeniz'deki bu doğalgazı bulmamız bu yeni ortamda çok daha anlamlı hale geldi. Hani eskiden de çok önemliydi ama doğalgaz fiyatının dünyada 10 kat arttığı, jeopolitik gelişmelerden dolayı arz güvenliğinin riske girdiği bir ortamda kendi kaynağımızın kıymeti çok daha yüksek noktalara çıktı. O anlamda gerçekten çok zamanlı bir keşif oldu bu, onu söyleyebilirim. Şu anki haliyle bile 10 yıllık Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek bir kaynaktan bahsediyoruz. İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de yeni yeni keşiflerle çok daha iyi noktaya gider. Malum sondaj gemilerimiz var artık, denizlerde çok daha etkili bir konumdayız. Nükleer çok çok kıymetli. Mersin'deki ilk ünite gelecek sene devreye giriyor. Sinop'ta yeni bir proje hazırlıkları var. Az önce söyledim, Avrupa'da artık nükleeri çok tartışıyor. Çünkü başka çaresi yok bu işin. Yani hem enerji istiyorum hem de şuna karşıyım buna karşıyım demekle sürdüremezsiniz. Hane halklarının ihtiyacı da sanayinin ihtiyacı da bu açılımları gerektiriyor. Türkiye bunlara ilave olarak yenilenebilirde de çok ciddi atılımlar yapıyor. İşte rüzgarda, güneşte kendi panelimizi üretiyoruz artık, evet, biliyorsunuz. Aynı zamanda artık elektrikli otomobil de caddelerimizde, yollarımızda olacak. TOGG biliyorsunuz
2023
bu yılın sonunda ilk şeyden çıkacak tezgahtan ama 2023 itibariyle daha fazla artık görmeye başlayacağız gündelik hayatımızda. Türkiye bu anlamda tabii enerji verimliliği, bu konularda attığımız adımlar, bütün bunlarla çok önemli bir mesafe alıyor. Cari açığın esası da burası aslında. Enerji problemini çözmüş bir Türkiye, cari açık meselesini de büyük oranda geride bırakacak demektir. Kalkınmamız önündeki bu önemli kısıtı da kaldırmış olacağız. Türkiye Paris Anlaşması'nı da imzaladı biliyorsunuz. Bu yeşil mutabakata taraf oldu. Dolayısıyla her alanda, hanelerde, sanayide, ulaşımda daha verimli bir enerji kullanımı Türkiye'nin çok önemli bir gündemi. Sıfır atık yine Sayın Hanımefendi'nin de öncülük yaptığı biliyorsunuz bir proje. Evet. Çok çevreci bir proje. Şunun altını çizmek istiyorum eski bir Kalkınma Bakanı olarak aynı zamanda. Çevreye yaptığımız bu anlamdaki yatırımlar aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da yaptığımız yatırımlar. Yani enerjiyi verimli kullandığınızda hem çevreyi daha az kirletiyorsunuz hem de cari açığınızı direkt düşürüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye için bu politikalar bir kat daha anlamlı. Dolayısıyla Türkiye dünyada en çevreci politikaları izleyebilecek bir konumda. Bunu yaptığı zaman da cari açığı düşürüp makro istikrarına da katkıda bulunma şansı var. Önümüzdeki dönemde özellikle ben akademik dünyanın, iş dünyasının bu teknolojiler konusunda, yani yeşil teknolojiler konusunda daha fazla çalışmaları gerektiğini, yeşil girişimciliği daha fazla arttırmaları gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın gidişatı o tarafa doğru. Türkiye'de bu anlamda konumlanmış durumda.
Evet, şimdi 2023 yılında tabii seçimler var. Bunlar da önemli başlıklardan olacak gördüğümüz kadarıyla. Ama biz vatandaşlara sorduğumuzda efendim, hani Sayın Cevdet Yılmaz konumuz olacak, siz ne sorardınız, hangi konuyu merak ediyorsunuz diye. Özellikle faizler ve döviz konusundaki süreci çok merak ediyorlar. Faizler son yıllarda Avrupa'da, Amerika'da sürekli artarken Türkiye'de aşağı doğru bir eğilim var. Ve hala Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımızda daha da aşağı çekilmesi yönündeki beklentiyi dile getiriyor. Buna karşın dövizde bir dalgalanma süreci yaşandı. O nereye gidebilir, onu da sormak isterim.
Şimdi öncelikle faizlerle ilgili şunu söyleyeyim. Gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Avrupa, gerek Japonya pandemi sürecinde hiçbir dönemde olmadığı kadar genişlemeci para politikası izlediler. 10 trilyon dolar civarında bir kaynak piyasalara aktarıldı. Bugün enflasyonu yaşıyorsak en temel sebeplerinden biri bu. Parasal genişleme oldu, üretim daraldı. Dolayısıyla enflasyon oluştu küresel düzeyde. Şimdi bunun bir miktar yavaş yavaş geri alındığını görüyoruz. Ama hala aşamalı bir süreç var. Şimdi Amerika'da enflasyon %1-1,5 iken faizler 0,25'ti. Şimdi enflasyon %9'u aşmış durumda. Faizler de işte %3'ün üzerinde. Yine faizle enflasyon arasında aslında ciddi bir makas olduğunu görüyoruz. Aynı şey Avrupa için geçerli. Yani enflasyonun üzerine faizleri çıkarmış değiller. Çünkü dünyada Hakkı Bey şöyle bir açmaz var. Bütün ülkeler şu anda en temel ekonomik tartışma şu. Enflasyon, resesyon açması. Enflasyonla mücadele edelim tamam, ama bunu yaparken resesyona yol açarsanız, durgunluğa, ekonomik küçülmeye yol açarsanız bunun sosyoekonomik çok ciddi maliyetleri olacak. Dolayısıyla o ülkelerde de biraz kademeli bir yaklaşım görüyoruz. Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye burada tercihini çok net yapmış durumda. Büyüme odaklı bir tercihle istikrarı sağlamayı öngören bir modeli var Türkiye'nin. Dolayısıyla faizleri arttırmadan maliye politikasının, yapısal politikaların da katkısıyla, liralaşma politikasıyla, kur korumalı mevduat gibi mekanizmalarla bir taraftan büyümeyi devam ettirmeye çalışıyor Türkiye, bir taraftan da enflasyonu kontrol etmeye çalışıyor. Enflasyonda şunu söyleyebilirim, bu alınan tedbirlerin etkisi, bazdaki o yüksek geçmiş yıl aralık rakamının ortadan kalkması, dünyada da bir miktar bu emtia fiyatlarının dengelenmesi sonucunda Aralık'tan başlayarak, tabi Aralık'ın rakamı Ocak'ta yayınlanacak ama Aralık'ın rakamlarından başlayarak bir düşüş eğilimi bekliyoruz Türkiye'de de. Bir taraftan da büyümemizi devam ettirirken, işte maharet büyürken istikrarı sağlayabilmek, ikisini aynı anda yapabilmek. Yoksa birine çok fazla yüklendiğinizde dengesizlik oluşuyor. Dengeli bir yaklaşımla devam edeceğiz. Döviz kuruna gelecek olursak, döviz kurunda geçen yıl çok ciddi bir hareketlenme oldu biliyorsunuz. Tabii bunları detayına girecek vaktimiz yok ama esas itibariyle biz ekonomik gerçekliklerle çok izah edemediğimiz bir hareketlenme oldu. Onun da getirdiği bir takım maliyetler oldu. Bizim serbest kur rejimimiz var Hakkı Bey ve bundan vazgeçme diye bir niyetimiz yok. Bütün politika dokümanlarımızda bu var. Ya, piyasada arz ve talep belirliyor dövizin fiyatını. Doğrusu da bu. Spekülasyon olmadığı sürece sağlıklı olanı da bu. Yani piyasa, diğer malların fiyatları nasıl arz ve talep tarafından belirleniyorsa dövizin fiyatını da arz ve talep belirlemeli diyoruz. Sistemimiz bu. Serbest kur rejimi. Bu da sağlıklı bir sistem. Geçmişte sabit kur rejimi uyguladı Türkiye. 2001 krizini o yüzden yaşadık. Sabit kurda fay hatları gibi dolar dolar dolar bir anda patlar kur. Serbest kurda ise küçük küçük değişimlerle her gün bu piyasadaki gelişmeler absorbe edilir. Önemli bir zamandır Türkiye'de belli bir seviyede gidiyor kur. Burada tabii döviz kurunda reel değişime bakmak lazım. Yani bazıları diyor ki ya geçen yıl 18'di şimdi de 18, hani niye düşmedi diyorlar. Fakat geçen yıldan o aralıktan bugüne ciddi anlamda bir enflasyon oldu. Gerçek kuru hesaplamak için enflasyondan arındırarak bakmanız gerekir. Arındırarak baktığınızda aslında TL'nin bu son bir yıllık dönemde özellikle değerini muhafaza ettiğini özellikle söyleyebiliriz. Reel değerini muhafaza ettiğini, bunun da ekonomik istikrarımıza katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan kurda bu aşırı dalgalanmalar olmaması, spekülatif hareketler olmaması. Bu anlamda da vatandaşlarımızın özellikle döviz geliri olmayanın dövizle borçlanmaması önemli bir kural bence.
Evet, bu dönem için geçmişte özellikle vurguluyorum.
Vatandaşlarımızın dövizle borçlanmasını da yasaklamıştık AK Parti dönemi. İyi ki de yapmışız. Yoksa birçok vatandaşımız şimdi sorun yaşayacaktı. Ama şirketlerin de böyle bakması lazım. Döviz geliri varsa dövizle borçlanması en sağlıklısı. Diğer yandan riski de dağıtması lazım vatandaşımızın. Küçük yatırımcının özellikle. Bir şeye odaklanmak yerine birçok enstrümana bakarak, bunlar arasındaki dengeye bakarak gitmesinde, riski dağıtmasında ben fayda görüyorum. Belli bir nokta atışı tavsiyeden ziyade yaklaşım biçimi olarak küçük yatırımcının olabildiğince farklı farklı enstrümanlara kaynaklarını dağıtarak riski en aza düşürmesinde bu ortamda fayda var.
Evet, bu tavsiyelerin altını çizmiş olalım. Tabii efendim, biraz önce en önemli sorun olarak enflasyonu gösterdiniz. Evet. Yıl sonundan itibaren de bir düşüş trendine gireceğini vurguladınız. Bu süreç içerisinde özellikle hükümetin aldığı bazı kararlar oldu. Çeşitli toplum kesimlerine yönelik paketler açıklandı. Hatta bir torba yasa teklifinin de sizin komisyonda görüşülmekte olduğunda tekrar paylaşmış olalım. Şimdi bunlar atılan adımlar size göre halkın beklentilerini ne ölçüde karşılayabildi?
Şimdi sürekli aslında bu adımları son iki yıldır özellikle pandemi sonrası sosyal boyutla ilgili adımlar atıyoruz. Aslında AK Parti iktidara geldiği günden bu yana sosyal politikaya çok büyük önem, öncelik verdi biliyorsunuz. Yani biz bu sosyal devlet kavramını kağıt üstünde olmaktan çıkarıp hayata geçiren bir partiyiz. Engellilerden dul ve yetimlere, işsizlere, birçok kesime dönük çok önemli şeyler yapıldı. Bu dönemde neler yaptık? Ücret politikamızdan bahsettim. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık mesela. Bu tarihi bir adımdı aslında. Sadece asgari ücretliler için değil, asgari ücrete kadar bütün ücretlerde o miktarı vergi dışı bırakmış olduk. Tarım kesimine verdiğimiz destekleri yine vergi dışında tuttuk ve buna dönük bir düzenleme yaptık. Geçmişe dönük de ödemeler gerçekleştirdik. Bu dönemlerde KDV'lerde özellikle geniş kitlelerin tüketimine dönük katma değer vergilerinde düşüşler yaptık. Bunlar hep sosyal politikanın örnekleri. Bu dönem ne yapıyoruz? Şimdiki torba kanunda şunları yapıyoruz. Bir defa icra takibinde olan dosyalar var. 9 milyon dosya var. 5 milyon kişiye ait olduğu tahmin ediliyor. 2000 TL'nin altındaki takip edilen dosyalar. Bunları tamamen tasfiye eden bir mekanizma getiriyoruz. Yine bankalardan varlık şirketlerine devredilen borçlar var. 2500 TL'nin altındaki borçlar. Bunları da devlet yarı fiyatına, ana parasını ama yarı fiyatına alacak ve tasfiye edecek. Yemek yardımı yapan şirketlere nakdi olarak yaptıklarında da vergi muafiyeti getireceğiz. 1300 küsür liraya kadar bir yemek yardımı yapma imkanı vereceğiz ve bunu da vergi dışı tutacağız. Gelir vergisi dışı. Diğer taraftan ısınma desteği veren şirketlere de yine 1000 liraya kadar çalışanına ısınma enerji desteği veren şirketlere vergi muafiyetleri getireceğiz. Buna benzer çok sayıda kredi, öğrencilerin kredi borçlarını biliyorsunuz.
Evet, merakla bekliyorlardı.
Faizsiz, gecikme cezasız bir hale getiriyoruz ve yeni bir sistem kuruyoruz. Geleceğe dönük olarak da artık faiz işlemeyecek bir şekilde 4 yıl birikecek. Ondan sonra belli bir süre içinde ana para ne aldıysa onu ödemiş olacak. Geleceğe dönük olarak da böyle bir mekanizma kuruyoruz. İşte buna benzer çok sayıda sosyal politika adımını içeren bir dosyamız. Engellilere dönük yine engellilerle ilgili ve evde bakımla ilgili yanlışlıkla yapılan ödemeleri geri istiyordu devlet. Bunları artık devlet yanlış yaptıysa vatandaşa sonradan sürpriz olmamalı diyoruz. Bunları engelleyici hükümler koyuyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 2 yıl araç tutabiliyorlar Türkiye'de. Bildirim yapmadan çıkarlarsa cezalar geliyor. Birikmiş 400 milyon civarında ceza varmış yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın. Burada da onlara bunu da şey yapıyoruz. 18 milyona kadar düşürüyoruz. Küçük bir ödemeyle. bu cezaları da tasfiye edeceğiz. Buna benzer çok sayıda düzenleme içeren bir torba kanun, kamuoyundaki tabiriyle yarın herhalde komisyonda tamamlarız. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde de genel kurulda görüşülür diye tahmin ediyorum.
Evet, yurt dışındaki vatandaşlarımız da tabii merakla bekliyorlardı bu düzenlemenin ne zaman çıkacağını. Evet. O zaman bütçe görüşmeleri başlamadan önce süreç tamamlanmış tabii, olacak. Evet, tabii torba kanun teklifinde pek çok düzenleme var sizin de belirttiğiniz gibi. Şimdi yaklaşık 8 ay sonra da Türkiye'de seçimler görünüyor efendim. Seçimler ekonomik dengeleri ne ölçüde etkileyebilir? Çünkü en büyük endişe konularından biri de bu.
Şimdi bazıları diyorlar ki ya AK Parti bu kadar iş yapıyor. Acaba bütçe dengelerini mi bozdu? Böyle düşünenler var içeride dışarıda. Burada rakamlarla konuşmamız lazım Hakkı Bey. Geçen sene bizim bütçe açığımızın milli geliri oranı 2.8 oldu. %2.8. Evet. Maastricht kriteri vardır Avrupa'nın, bu 3'tür. Yani Maastricht kriterinin altında. Geçen yıl bütçemizi yaparken yıl başında bu 4.5 olacak diye planlamışız. Yıl ortasında Cumhurbaşkanımız bunu 3.5'a çekmeyi taahhüt etmiş. Yıl sonundaki bitirdiğimiz rakam 2.8. Çok büyük bir başarı. Kamu borç stoğumuzun milli geliri oranı %40 civarında, bu yıl daha da düşecek. Dünyada bu oranlar işte gelişmiş ülkelerde %90, %100'lerde, gelişmekte olan ülkelerde %60'ın üzerinde kamu borç stoğunun milli geliri oranı, bizde %40'ın altına düşecek bu sene. Dolayısıyla gerek bütçe açıklarında gerek kamu borçlarının milli geliri oranında Türkiye gayet iyi bir noktada. Demek ki biz bu sosyal politikalarımızı yürütürken bütçe dengelerimizi de bozmadan, bütçe disiplinimizi de bozmadan bunu başarıyoruz. Nasıl başarıyoruz bunu? Büyümeyle başarıyoruz. İşte büyümenin en önemli avantajlarından bir tanesi de şu. Büyüdüğünüz zaman gelirler artıyor. İnsanların tüketimi artıyor, şirketlerin karlılığı artıyor. Dolayısıyla buralardan aldığınız vergiler de artmış oluyor. O vergileri sosyal politika amacıyla kullanma imkanı doğmuş oluyor. Bizim şu an yaşadığımız bu. Yani olmayan parayı harcamıyoruz. Büyüme sonucu kamuya gelen vergi gelirleri veya diğer gelirler. Bu artan gelirlerimizi sosyal politika anlamında değerlendiriyor. Buna mali alan da deniyor daha teknik ifadeyle. Bir mali alanımız var. Kullanabileceğimiz bir alan var. Biz onu sosyal öncelikler çerçevesinde kullanmış oluyoruz. Bu da çok doğru bir politika. Çünkü pandemi ekonomik tahribatının ötesinde sosyal ciddi tahribatlar doğurdu. İşte bunu en aza indirebilmek için devlet, ne zaman devlete ihtiyaç var? İşte böyle zor zamanlarda var. Pandemiyle birlikte sosyal devleti de yeniden keşfettik aslında. Dünya olarak söylüyorum. Devletler olmadan işte bu zor zamanları şirketlerin de vatandaşın da atlatması kolay değil. Küçük esnafın da atlatması kolay değil. Dolayısıyla devlet olarak biz bir taraftan bütçe dengemizi koruyoruz. Bir taraftan da sosyal harcamaları önceliklendiriyoruz. Kesinlikle bir seçim ekonomisi söz konusu değil. Bakın verdiğim rakamlar, bırakın artmayı, bir önceki yıla göre düşüş var bütçe açığında. Bu yılda inşallah 3.5 civarında, orta vadeli programımızdaki hedefimiz %3.5 civarında bir açık ve o civarda gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu hiç de olumsuz bir tablo değil. Böyle muhalefetin bazen anlattığı gibi gelecekte aman çok kötü olacak bütçe diyorlar. Hiç öyle bir tablo gözükmüyor şu anda. Gayet sağlıklı bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Aynı muhalefet geçen yıl bize niye çok sosyal harcama yapmıyorsunuz diye eleştiriyordu. Onu da söyleyelim. Yani pandemi döneminde daha çok yapmanız lazım diyorlardı. Şimdi yaptığımız harcamaları seçim yatırımı diye eleştiriyorlar. Öyle değil. Yani AK Parti'nin başından beri sosyal politikaları güçlü. Hele bu zor zamanda daha da güçlenmesi objektif, hani koşullar gereği olması gereken. Dolayısıyla biz de bunu yapıyoruz.
Evet, tabii şimdi pek çok kesimin beklentileri var. Bunlarla ilgili çeşitli adımlar atılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme hazırlığı olduğunu da paylaşalım. Hatta yılbaşına dair asgari ücretten çalışanların ücretlerine kadar çeşitli düzenlemeler yapılacağı söyleniyor. Bunlara ilişkin nasıl bir tablo var efendim, neler söylersiniz?
Dediğiniz gibi bu EYT dediğimiz konuda Çalışma Bakanımız ilgili bütün taraflarla istişareler yürütüyor. Teknik çalışmalar yürütüyor. Değişik alternatifler teknik olarak çalışılıyor. Hükümetimize de mutlaka sunumlar yapılıyordur. Ama henüz meclisimize gelmiş bir teklif yok. Bunu yıl sonuna doğru bekliyoruz. Tam olgunlaştığı zaman meclisimize gelecektir bir teklif olarak. O zaman daha detaylı şeyler söyleyebiliriz ama üzerinde çalışıldığını, alternatiflerin değerlendirildiğini biliyoruz. Tabii bunlar çok hassas konular, çok büyük maliyetler getiren meseleler. Burada bütün dengeleri gözeten, bütün kesimleri gözeten bir anlayışla hareket edilmesi gerekiyor. Asgari ücrete gelecek olursak, genel anlamda ücretler, AK Parti'nin yine başından beri bir ilkesi var Hakkı Bey. O da nedir? Biz ücretleri enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Ve bakın AK Parti'nin tarihine, hiçbir dönemde ücretler enflasyonun altında olmadı. Bu dönemde de farklı bir politika beklememek gerekir. Yıl sonunda tabii asgari ücretle ilgili bir müzakere yürütülecek. Üç tarafı var bu işin. Bir kamu tarafı var, bir çalışan tarafı var, bir de işveren tarafı. Bir üçlü mekanizmayla bu işler müzakere edilecek. Ama enflasyonu mutlaka dikkate alan, satın alma gücündeki aşınmayı dikkate alan, asgari ücretlimizin enflasyona ezdirilmemesi için gereken neyse onu yapan bir anlayış içinde hareket edileceğini söyleyebiliriz.
Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Sayın Cevdet Yılmaz'la sohbet ediyoruz. Tabii gündemimiz ekonomiydi ama ben müsaadenizle dış politikadaki gelişmeleri de sormak isterim. Siz hem Başbakan Yardımcılığı döneminde hem AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı yaptığınız dönemde sürekli yurt dışındaki çeşitli heyetlerle de görüşmeler yürüttünüz. Şimdi dünyanın odaklandığı bir konu var efendim. Rusya-Ukrayna Savaşı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda özellikle iki tarafla da yoğun bir diplomasi trafiği yürüterek bir anlamda ateşkesin ilan edilmesi için çaba harcıyor. Dünden bu yana da Kazakistan'da çeşitli temaslarda bulundu, görüşmeler yaptı. Kazakistan'la önemli anlaşmalar imzalandı. Bu süreç nereye gidiyor? Sizin öngörünüzü almak isterim.
Şimdi tabii Türkiye çok şanslı bir bölgede değil bu anlamda, onu söyleyelim. Bir güneyimize baktığınız zaman İran uzun yıllardır ambargo yaşayan bir ülke. Evet. Irak büyük bir tahribat yaşadı. Hala toparlanabilmiş değil. İstikrarsızlıklar içinde. Suriye zaten darmadağınık hale geldi. Maalesef bu muazzam bir çöküş oldu. Maalesef. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi kuzeyimizde de maalesef bir Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Bunlar tabii ki hiç arzu etmediğimiz hadiseler. Savaşın kazananı yok Hakkı Bey. Savaş herkesin kaybettiği bir hadise. İnşallah en kısa sürede biter. Türkiye burada nasıl bir pozisyon alıyor? Bir defa çok akılcı bir politika izliyor. Çok gerçekçi bir politika izliyor. Bizim bir taraftan Ukrayna ile stratejik işbirliğimiz var. Ukrayna bizim stratejik partnerimiz. Birlikte Bakanlar Kurulu toplantıları yaptığımız bir ülke. Savunma sanayinden enerjiye birçok alanda işbirliğimiz var. Dolayısıyla Ukrayna'ya bu anlamda haklı buluyoruz. İşgal edilmesini doğru bulmuyoruz Ukrayna'nın. Bunu da açıkça ifade ediyoruz. Ama bazı ülkelerin yaptığı gibi Rusya ile bağlarımızı da koparmıyoruz. Rusya da bizim büyük bir komşumuz ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak istediğimiz bir ülke. Yine enerjiden, nükleer enerjiden, işte doğal gaza, savunma sanayinden, turizme birçok alanda çok derin ilişkilerimizin, ekonomik menfaatlerimizin olduğu bir ülke. Dolayısıyla biz Rusya ile de diyalogumuzu sürdürüyoruz. Her iki tarafla da konuşabilen ender ülkelerden biriyiz. Bunun da faydalarını bakın bütün dünya gördü tahıl anlaşmasında. Dünyadaki gıda krizini çözen bir hamle oldu bu. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'le birlikte çok önemli bir inisiyatif aldı ve burada bir anlaşma sağlandı. Ukrayna'nın tahılı dünya piyasalarına çıktı, milyonlarca ton. Dolayısıyla dünyadaki gıda fiyatlarını etkileyen, belki birçok insanın açlıktan ölmesini engelleyen bir çok önemli insani bir hamle oldu aynı zamanda. Bunu tabii daha kapsamlı bir barışla taşlandırmak isteriz biz ülke olarak. Bu yönde de gayret sarf ediyoruz. Kimse Türkiye'den eski Türkiye gibi davranmasını beklemesin. Soğuk savaş döneminin hani bir bloğun parçasısınız, o ne derse biz ona uygun davranırız gibi bir davranış kalıbı soğuk savaş sonrası dönemde artık geçerli değil. Konu bazında farklı pozisyonlar almak mümkün ve bizim müttefiklerimizin şunu anlaması gerekiyor. Türkiye'nin bu pozisyonu onlar için de faydalı aslında. Yani her tarafla konuşabilen, anlaşmalar sağlayabilen bir Türkiye bölgemizin ve küresel istikrarın da teminatı aslında. küresel istikrara katkıda bulunan bir ülke demek. Dolayısıyla Türkiye buna devam edecek. Bir taraftan Doğu ile ilişkilerini geliştirecek, bir taraftan Batı ile, bir taraftan Kuzey ile, bir taraftan Güney ile. Ve bunları biz birbirinin alternatifi diye görmüyoruz. Tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
Yani bu Batı'dan kopuyor mu Türkiye?
Hayır, kesinlikle değil. Bakın, Batı ile ilişkilerinizi ilerletirseniz Doğu'da avantaj sağlarsınız. Doğu ile ilişkilerinizi geliştirirseniz Batı'da avantaj. Bunlar birbirinin zıddı şeyler değil. Türkiye coğrafyasına da bakın, üç kıtanın ortasında. Yani sadece bir yüzümüzü bir tarafa dönüp diğer tarafları görmemezlikten gelmek, bu doğal bir şey değil, tabii bir şey değil bir defa. Dolayısıyla Türkiye elbette NATO'nun bir parçası, elbette Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Ticaretimizin önemli bir kısmı Batı ülkeleriyle, Avrupa'yla, ama bu diğer ülkeleri ihmal edeceğiz anlamına gelmez. Körfez'le de, Kafkaslarla da, Rusya'yla da, her tarafla, bizim Kuzey Afrika'yla da ilişkileri, ekonomik ilişkileri geliştirmemiz gerekiyor. Bu bizim menfaatimize. Buna da hiç kimsenin itirazı olmamalı. Kendileri de yapıyorlar. Bunu bizi bazen eleştirenlere baktığınız zaman dünyanın dört bir yerinde boy gösteriyorlar. Ama Türkiye bunu yapınca Batı'dan koptu mu gibi anlamsız tartışmalar yürütülüyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye bütün bu coğrafyalarla da ilişkisini geliştirmeye devam edecek. Bakın, Cumhurbaşkanımızın seyahat programlarına baktığınızda bunu görürsünüz zaten. Bir gün Şangay toplantısında, ertesi gün bakıyorsunuz New York'ta, Birleşmiş Milletler'de. Daha sonra Avrupa'da, Çekya'da, Prag'da Avrupa Birliği liderler toplantısında. Şimdi Kazakistan'da. İşte Türkiye böyle bir ülke. Yani 360 derece tabiri caizse her tarafa bakmak durumunda olan ve aktif bir politika izlemek durumunda olan bir ülke. Türkiye'nin bu yeni gerçeklerine de herkesin alışması lazım.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri de alışmaya başladı mı efendim? Çünkü F-16'lar konusunda son alınan karar, evet, son derece pozitif yansımış gibi görünüyor.
Bence bunu zaman içinde daha iyi anlayacaklar. Tabii şöyle çevreler var Amerika'da maalesef. Bunu ben bir Amerikalı'dan duyduğum için rahatlıkla söylüyorum. İşte F-16'larda ilerleme sağlanırsa bu işte Erdoğan'ın işine yarar seçimlerde gibi bakan çevreler de var. Halbuki seçimlerle bunların ilişkisini kurmak doğru değil. Ama şuna inanıyorum ben. Özellikle 2023'teki seçimlerden sonra milletimizin iradesini bir kez daha gördükten sonra bu dış diyelim aktörler pozisyonlarını daha köklü bir şekilde gözden geçirmek zorunda kalacaklar diye inanıyorum.
Evet, sizin de yoğun bir diplomasi trafiğiniz oldu bu süreçte. Türkistan, Arnavutluk, Çekya derken şimdi Türkiye'de temaslarınız olacak. Evet. Bingöl'e de sürekli gidiyorsunuz, seçim bölgeniz ve memleketiniz. Evet. Biraz da Bingöl'deki gelişmeleri
bahsedelim. Daha geniş anlamda Doğu Güneydoğu. Evet. Hakikaten çok güzel bir dönem yaşıyoruz. Yani terörün aşağı yukarı sona erdiği diyebiliriz. Ya yani marjinalize oldu diyelim. Sona erdi demeyelim de iddialı olur. Marjinalize oldu. Artık gündelik hayatı etkilemediği, iş hayatının, yatırım ortamının, yaşam ortamının çok iyileştiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bir gelişme süreci var. Bingöl örneğinden söyleyecek olursak, mesela tekstilde, konfeksiyonda binlerce insan çalışmaya başladı. Son birkaç yıldır bu gelişme sağlandı. Sütaş devasa bir yatırım yaptı Bingöl'e. Eski maliyetlerle 1.3 milyar liralık bir maliyet, devasa bir entegre süt tesisi kuruldu ve 10 bin aileye dokunacak bu proje. Diğer taraftan baktığınızda organize sanayi bölgelerimiz, küçük sanayi sitelerimiz muazzam gelişiyor. Güneydoğu'da yine turizmin çok ciddi hareketlendiğini, dış ve iç turizmin görüyoruz bu huzur ortamında. Hayvancılık tabii yine güvenlik ortamında gelişiyor. Bütün bunlar aslında doğudaki, Güneydoğu'daki bu potansiyelin artık filizlendiğini gösteriyor. Yalnız burada şunun altını çizmek isterim Hakkı Bey. Terörün yıkıcı etkisi daha kısa sürede kendini gösteriyor. Ama terörün ortadan kalkmasıyla birlikte o canlanma süreci biraz zaman alıyor. Çünkü yok etmek kolay, yapmak, inşa etmek maalesef o kadar kolay değil. Ama o sürece girmiş durumdayız. Bingöl'de de, çevre illerde de girmiş durumdayız. Ben önümüzdeki dönemlerde bölgede çok daha büyük yatırımlar, özellikle özel sektörün, kamu olarak terör varsa bile kamu yatırım yapıyor ama terörün olduğu yerde malum özel sektör pek fazla girmiyor. Şimdi terörden uzaklaşan bir bölgede, imajını da yenileyen bir bölgede özel yatırımların çok ciddi artmasını bekleyebiliriz. Yine ticaretin artmasını bekleyebiliriz. Dış ticaret, ihracat, GAP bir taraftan sulama yatırımlarıyla, bir taraftan doğudaki hayvancılıktaki gelişmelerle, turizmdeki gelişmelerle istihdamın da çok ciddi artacağı bir dönemdeyiz. Bingöl'de de bu rakamları görüyoruz. Pandemi döneminde dahi Bingöl'de istihdam arttı bakın. Türkiye'de, dünyada istihdam düşerken Bingöl'de arttı. Bu da oradaki o canlılığı gösteriyor. %100 sorunları çözmek mümkün mü? Dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka belli sorunlar var. Bu da doğal. Önemli olan basit sorunları çözüp daha karmaşık sorunlarla uğraşmak. Gelişme dediğimiz, kalkınma dediğimiz aslında böyle bir süreç. Basit sorunları çözerek daha karmaşık sorunlarla uğraşma süreci. Türkiye'de o süreci yaşıyor. Hem genel anlamda hem de bütün bölgelerinde. Doğu, Güneydoğu da böyle. Bu bölgeler Türkiye'ye yük olacak bölgeler değil Hakkı Bey. Tarihte büyük medeniyetlerin yaşandığı bölgeler. Kesinlikle. Muazzam potansiyellere sahip bölgeler. Önümüzdeki dönemde 21. yüzyıla biz Türkiye yüzyılı diyoruz artık. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bunu meclis konuşmasında çok vurguladı. Türkiye yüzyılı bütün bölgelerimizin, bütün illerimizin yüzyılı olacak aynı zamanda. Nasıl sağlayacağız? Topyekun kalkınmayla. Sadece metropollerle, sadece belli bölgelerle hedeflerimize ulaşamayız. 81 ilimizin potansiyelini, bütün kesimlerin potansiyelini harekete geçirmeliyiz ki işte bu Türkiye yüzyılı gerçekleşsin. Bunun da emarelerini görüyoruz.
Evet, şimdi tabii 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklayacak. Evet. Türkiye yüzyılı da oradaki sloganlardan biri olacak, öyle biliyoruz. Tabii bu kapsamda yapılacak açıklamalar son derece önemli. Baktığımız efendim Irak'ta, Suriye'de kaos var. Oradaki süreçlerin biraz daha toparlanması, onlar ne ölçüde katkı sağlar Doğu ve Güneydoğu'daki bu gelişme?
Çok çok önemli. Bakın dış ticaret olmadan gelişmek mümkün değil. Bu çerçevede Van'ın mesela ekonomisiyle İran'ı bağımsız düşünemezsiniz. Kapıköy olmasa, bu kadar İranlı turist gelmese, ticaret olmasa Van kalkınamaz. Tarihsel olarak da böyle. İpek yolu dediğimiz ticaret güzergahı. Irak'la yine Doğu'nun, Güneydoğu'nun çok ciddi ilişkileri var. Ekonomik ilişkiler. Oradaki toparlanma bizim ihracatımızı, turizmimizi, sağlık turu her şeyi etkileyecektir. Suriye'de bir siyasi çözüm bulunduğu anda Türkiye için muazzam yeni fırsatlar, yeni bir ortam oluşmuş olacaktır. Dolayısıyla oradaki siyasi gelişmeler doğrudan Türkiye'nin ekonomisiyle ve daha özelde de Doğu Güneydoğu'nun ekonomisiyle yakından ilişkili. İnşallah o ülkelere bir istikrar gelir. Hem insani anlamda daha müreffeh toplumlar haline gelirler. Hem de bizim ülkemize daha çok katkı sunarlar. Şimdi Avrupa'ya bakın Hakkı Bey. Bütün ülkeler doğru politikalar izlediği için mi gelişti? Hayır. Komşularınız iyi olunca siz ister istemez siz de bundan olumlu etkileniyorsunuz. Bu bölgede birkaç ülke gelişsin, Türkiye gibi istikrar sağlasın, gelişmeye başlasın. Bakın o zaman nasıl büyük bir bölgesel dinamiğin harekete geçtiğini göreceksiniz. Ben Avrupa'ya gidince hakikaten üzülüyorum bazen. Niçin bizim bölgemizde de her şey serbest olmasın? Avrupa'daki gibi. Ticaretin önündeki engelleri kaldıralım, insan hareketlerinin önündeki engelleri kaldıralım, altyapılarımızı entegre edelim, yolları, elektrik sistemlerini, başka mekanizmaları, akademisyenlerimiz buluşsun, iş dünyalarımız bir araya gelsin, sivil toplumumuz bir araya gelsin. Dolayısıyla bu bölgelerimizde de gelecekte, belki çok kısa vadede bu dediğim biraz hayal gibi görünebilir.
Çok güzel şeyler söylüyorsunuz.
Ama gelecekte bunların gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok.
Evet. Efendim programımızın sonuna geldik. Son olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Yurt dışındaki vatandaşlarımıza özellikle sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ne zaman yurt dışına gitsek o sıcaklığı hep görüyoruz hakikaten yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan. Gelecek seneki seçimlerde onlar da oy kullanacaklar tabii evet. Bu arada. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem meclis seçimlerinde. İnşallah katılım oranları da yüksek olur diye temenni ediyorum. Bizim vatandaşımız nerede yaşarsa yaşasın ülkesini hiç unutmuyor. Hep ülke gündemini de takip ediyor. Biz de elimizden geldiğince hem yurt dışındaki vatandaşımızın yanında olmaya hem de onların sorunlarına dönük çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Hepsine tekrar buradan sevgilerimi yolluyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, Meclis Gündemi'nin bugün de sonuna geldik. Konuğumuz Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti Bingöl Milletvekili Sayın Cevdet Yılmaz'dı.
Bize kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sağlıcakla kalın.
Meclis gündemi.